şimdi bu kadar. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum. Hepinize ağız tadı yüksek, güzel bir bayram olsun. Bugün konuğumuz belgesellerin Picasso'su diye tanıtılan, Türkiye'nin belki de Alzheimer olmamasının, toplumsal olarak Alzheimer olmamasının en önemli yapımcılarından biri sevgili Nebil Özgentürk. Bugün bize gene tarihin karanlıklarına gömülü kalmış çıkardığı hazinelerden bir kısmını anlatacak. Evet, boşuna dememişler, anlatılmamış hikayeler belki de anlatılanlardan çok daha güzeldir diye. Biz farklı bir güne, farklı bir hikaye anlatıcısına bağlanıyoruz. Sevgili Nebil Özgentürk'e, evet, bekliyoruz. Giriyorum. Nasılsınız? İyi bayramlar efendim.
İyi bayramlar bütün izleyenlere, senin bütün dostlarına iyi bayramlar. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi İzzet? Senin konuğun olmak dünyanın en güzel şeylerinden biri ya.
Ay ne güzel, bunu beni onore ediyorsun.
Ama başka dostlarını ağırlarken de fark ediyorum bunu. En çok da Ali abiyi, Ali Koyrazoğlu'nu ağırlıyorsun. Bir şey gibi oldunuz siz. Bence ikiniz bir televizyon programı da yapın ya da sosyal medyada bu rutine dönüşsün artık. Sadece Instagram değil, bir YouTube programı da yapabilirsiniz. Sadece ikinize ait ya. Birbirinize çok güzel enerjinizi geçiyor. Ali abi hatasalarını atıyor. Sen ona çok güzel trafik polisliği yapıyorsun. Bayılıyorum. O yüzden sana konuk olmak benim için de çok keyifli. Üçüncü kez geliyorum.
Evet, çok muazzam bir şey. Ya ben de acayip keyif alıyorum. Ve ilginci de bu hafta çok fazla hazırlanmadan programa geldim. Özellikle doğal akışında olsun diye. Çünkü kamerayı sana çok tuttuk. Bu kez senin kamerayı tuttuğun hazinelere, gömülü hazinelere tutalım dedim. Evet, ama ya, önce bayramdan bir başlayalım. Adanalısın, Adanalıyık. Bizim oralarda bayram çok önemli ama sen hayatının pek çok kısmını bugün seninle de konuştuğumuz gibi yollarda geçirdin sevgili Nebil. Nedir senin için bayram ve ne hale evrildi?
Ya aslında bayram tabii ki her benim yaşımın değişik zamanlarında değişiyor. Ya çocukluğumun bayramı babamın bana bir ayakkabı satın alması, ayakkabı hediye etmesi ve onu bayramın bir gün öncesinde yatağın altına koyup bana sürpriz yapmasıydı. Ben 10 yaşındayken ya da 12 yaşındayken. Sonra 19 yaşında İzmir'e üniversiteye gittim. Bayram babama kavuşmaktı, anneme kavuşmaktı. O bizim o Akdenizli sofralara kavuşmaktı. Çünkü İzmir'de okuyorum. İstanbul'a gittiğimde babamın daha böyle aslında daha yaşlandığı, yorulduğu zamanlarda ona bir an önce kavuşmak, daha çok elini öpmek, daha çok onu dinlemekti. Sonra bir baktım bayram babasız ve annesiz kalmak oldu İzzetciğim. Ve kendimi yetim ve öksüz hissettim. 2003-2005 arka arkaya kaybettiğim annem ve babam. Böyle durumlarda bayramın değişik versiyonları var benim hayatımda. Ben 50 yaşlarımın artık sonuna geliyorum. O yüzden bugün ve dün bir paylaşım yaptım İzzetciğim. Bayram bir çocuk gülümsemesi, bir nefes almaktır. Bütün bu zulmün, bütün bu sertliğin ortasında eğer gülebiliyorsak, bak mesela senle biz gülebiliriz gerçekten. Sen de çok vicdanlı bir insansın. Güzel şeyler yazıyorsun paylaşımlarında. O yüzden de ben sana konuk olmaktan çok mutlu olduğum durumlardan biri de budur. Seni hissetmek, senin yazılarını hissetmek, sorularını hissetmektir. Bu kadar hikaye anlatan bir belgesel yönetmeni olarak da ben de karşımda bütün hikayeleri anlayan bir arkadaş, bir kardeş var diye hissediyorum. O yüzden
çok
dönem
ederim, sağ ol, çok varsın.
Bayramın hakikaten çocuklaşmak olduğunu düşünüyorum bugünlerde. Ama ben şimdi sana hemen söyleyeyim, yani bizim evlerde, Adana evlerinde hatırlarsın, bayram güzel kutlanırdı be İzzet. Niye biliyor musun? Daha böyle sahiciydi. Daha böyle kır, bahçe, bereketli topraklar, Adana, portakal falan. Bütün bunlar insanı daha çok avlularda topluyordu. Benim babam zaten sivil toplumcuydu. Daha önceki seninle sohbetlerimizde anlatmıştım. Bir sivil toplum önderiydi. Kendi semtine okullar yaptıran, işte sevilen, dinlenen bir adamdı. Bunu övmek için söylemiyorum. Böyle bir adamdı ve hani kendi semtinin kanaat önderiydi. Babama gelinirdi. Mahallenin küçük çocukları mahallenin abisine gelirdi. Ve babam tek tek hani var ya meşhur el öptürmek güzeldi. Ben de el öptüm. Şimdi o el öptürme hali sırf böyle öpün elimizi değil. Çocukları sevme haliydi biraz da. İşte şeker, çikolata ve hediyeler verilir. İşte
mendil içinde para.
Ha, harçlık diyecektim ben de. Bunlar çok olağanüstü bir şey. Yani galiba bunları da kaybediyoruz be İzzet. Yani pek çok şeyi
kaybettik bence, kaybetmiyoruz. Kaybettik çoğumuz.
Yani ben şu anda bulunduğum sitede böyle babamdan öğrendiğim, annemden öğrendiğim küçük ritüelleri zaman zaman hissettiğim hikayeleri buradaki çocuklara anlatarak, komşulara anlatarak bir bayram geçiriyorum. Yani hala sen de bence öylesindir. Babandan, annenden aldığın çocukluk hatıralarını paylaşıyorsundur. Ben bugünlerde, dün ve bugün hikayemi yaşamak istedim. Çok çocuk var bizim bulunduğumuz sitede İzzet. Benim oğlum dahil. Böyle birdenbire evimiz çocuk bahçesine döndü iki gündür. Biz çocukların olduğu sokaklara ve parklara çıktık. Çünkü şimdi yanlış anlaşılmasın, sokağa çıkma yasağı var ama burada bir site ortamı olduğu için sokak yok. Site yan yana evlerden oluşuyor. Birbirimize mesafeliyiz 2 metre, 3 metre. Haliyle daha rahat bir ortam. O bahçede 2-3 tane çocuk görüyorsun. Oğlumun arkadaşları derken bir şey hatırlattım kendime. Benim Adana yıllarımı, Adana çocukluk yıllarımı hatırlattığım için biraz daha mutlu oldum açıkçası. Bayramlaşmalar zaten rutin biliyorsun. İnsanları ararsın, seni ararlar. Zaten biraz çalışma arkadaşların çok geniş oldu artık. Ben 30 yıldır televizyon ve yazı yazıyorum daha fazla. Bütün bu geniş çevredeki, senin de çevren öyledir. Bütün bu geniş çevrede bir yoğun telefon trafiği oluşuyor. Açıkçası benim hoşuma gidiyor. Ne olacak ki? Hayat dediğin şey nedir İzzet? 85 yılına gelinen bir ömür değil midir?
O kadar.
E, 80-90 yılına gelinen bir ömür değil midir zaten? Ben bir anlamda kendi yaşam ilkelerinde hatıralarla modernleşmeyi harmanlayan bir dünya hayal ediyorum. Bunu da yaşamaya çalışıyorum. Ama babam güzel bir bayram adamıydı. Berberdi zaten. Çok kalabalıklı bir ortamlarda yaşayan bir adamdı. Bayramları önemserdi. Böyle hakikaten o takım elbiseler, babam takım elbise giyerdi ya. Bayram pazara gelse bile takım elbise giyerdi. Avlumuzda bizim o portakal bahçeli evimizin avlusunda çocukları beklerken böyle bayağı kravatını takar, takım elbisesini giyer. Hani böyle bir...
Tıraş olur değil mi? Sakal tıraşı olur.
Bir de o ne diyorsunuz ya? Ne denir? Hatırlat lütfen. Hani konfeksiyon değil de terzilerin diktiği takım elbiselerden söz ediyorum. Hatta her bayram yeni bir takım elbise diktirdi babam. Çok güzel bir şeydir bu. Biz tabii 14-15 yaşında olduğumuz için bizim takım elbise durumumuz yoktu. Bize sadece ayakkabı, böyle değişik, böyle küçük bir bazen pantolon hediye ederdi. Bütün kardeşlere. Kız kardeşlere de işte kendine göre hediyeler. Böyle günler gelip geçirdik. Bir de mahallenin büyükleri var tabii. Mahallenin büyükleri güzel adamlar onlardan. Metin Oktay gibi İzzet. Ben Metin Oktay'ın da bu ülkenin güzel mahalle abilerinden olduğunu düşündüğüm için bir örnek verdim. İyi adamdı biliyorsun Metin Oktay.
Çok iyi adamdı.
Güzel kalpli bir adamdı. Hani kafamda öyle mahallenin abisi derken aklıma Metin Oktaylar gelir. O yüzden böyle bütün çocuklara sahip çıkan mahalle abileri de bizi davet ederdi evlerine. Biz de onur monur meselesi değil de oraya giderdik. Şeker almak için, harçlık almak için. Yani 19 yaşındaki çocuğa harçlık vermek, harçlık istemek bir gurur meselesi değildi. Çünkü o bir ritüel olmuş 10 yıllardır. Onu almak, cebimize koyup ertesi günde oyuncak almak ya da bir kitap almak. Benim bayram hatıralarımdan biri bu, çocukluk hatıram. Biri de dediğim gibi 17 yaşında Ege Üniversitesi'ne gittim Adana'dan İzmir'e. Ya bayramlara denk düşerse eğer benim gidişlerim Adana'ya, ölürdüm mutluluktan. Öncesinden böyle bir takım otobüs rezervasyonları yapılır. Of, bayramdan bir gün önce de iki gün önce o otobüse oturulur. Hiç unutmuyorum. Çayır ağası, Seç gibi, Adana Seyahat gibi otobüs şirketleri, uçak hak getire zaten. İzmir'den atlardım İzzet 18 yaşımda, 19 yaşımda. Arefe günü orada olmaya çalışırdım ki bayram sabahına uyanalım. Babamın o tril dünyasına tanık olalım ve o tüm günü yaşayalım. Çünkü bayramdan bir gün önce gidersen yetişemezsin 16 saatlik otobüs yolculuğu. Sonra bu İzmir'den İstanbul'a geldiğimde bu sefer İstanbul'da benzeri şeyler yaşandı. Aynı duygu. Babayı anneyi görme duygusu. Hatta kalabalık aileyi görme duygusu. Ben sana daha önce anlatmıştım ilk bölümde. 10 kardeş başladık biz hayata. 9 kardeş devam. Ve onların çocukları oldu. Kalabalık 50 kişilik bir sülaleye, pardon, çekirdek aileye dönüştük. Ya babamla annem 50 kişilik bir masa gördü. 50. evlilik yıl dönümlerinde. Onun bir bayrama denk düşmesi de mümkündü, mümkün oldu. Ya düşünebiliyor musun? Aslında ne güzeldi. Onu da kaybettik. Sana daha önce anlatmıştım yine. O kalabalık aile sofraları da azaldı. Çocukların, torunların da çocukları büyüyünce o bizim filmlerde hayal ettiğimiz, herkesin panayır gibi, şenlik gibi oturup böyle dans ettiği, konuştuğu, sarıldığı günler azaldı. Bu ülkenin iklimine bir kötülük ruhu girdi İzzetciğim. Bunu itiraf etmem lazım sana. Duygulanıyorum, kusura bakma. Ve ne zaman girdi hepimiz biliyoruz. Bu kötülük ruhu bazen sosyal medya, bazen Ankara, bazen ülkenin durumuna göre yoğunlaştı. Ve biz birer birer kötü adam olmadık, kötü insan olmadık ama etrafımız kötülerle sarıldı diyebilirim. Hiç siyaset yapmadan söylüyorum. Gerekirse siyaset olarak da anlaşılsın. Ama biz bu kötülük ruhundan etkilendik. Birer birer kaybettik değerlerimizi, güzel alışkanlıklarımızı, bazen sevgimizi, dayanışmamızı. Sen görmüyor musun? Allah'ını seversen sosyal medyaya uyanıyorsun. Sosyal medyayla uyuyorsun. Bakıp ya bu nasıl yaşanır bu ülkede demiyor musun ya?
Ya korkunç. Yani ve bu bir şey söyleyeyim mi? Siyasetten öte insanın genetiği bozuldu muhtemelen. Yani ben bunu belki siyasi olarak başladı her şey. Siyasi olarak algılarımızla oynandı. Ama dön bak, bugün o kadar ilginç şeyler yaşıyorum ki mesela biraz önce birisi yazmış. Ve bunlardan bana ne? Abi sen niye buradasın? Sen niye buradasın mesela? O kadar ilginç kötüleşme süreci yaşadık ki. Bugün sevgili Refika çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Münir Özkul'un başında oturduğu bir masa. Neşeli günlerdendi muhtemelen. Nerelerden nerelere geldik? Hakikaten biz gülümseyen insanlardık, neşeli insanlardık, mutlu insanlardık. Bilmiyorum, sen anlat işte.
Ertem İlmez filmlerini hatırlattın işte. O Ertem İlmez filmlerindeki Adile Naşitli, Münir Özkullu, hani Şener Şen'in komiklik yaptığı, bazen İlyas Salman'ın devreye girdiği, Ayşen Kuruda'nın koca beklediği o filmler var ya, o filmlerdeki mahalleyi özlüyorum ben. O mahalle kalmadı. Orhan Kemal'in mahallesini özlüyorum ben İzzet. Şimdi zaten bu korona bütün bunlara bir fay hattı gibi girdi. Bir de sosyal medya güçlendi. Biz bazen çocuklarımıza, oğullarımıza, evlatlarımıza bakıyoruz. Onlar da sosyal medya üzerinden yakınlaşıyorlar. Ama bazen de yani sosyal medya bir gruplaşma da oluşturuyor. Yani iyi ile kötünün yarıştığı bir dönem halindeyiz. Ben ama her zaman olduğu gibi bütün bu olumsuz kelimelerin ardından şu cümleyi etmeden duramıyorum. Hatta bugün bir yazı okudum. Böyle bir timsahların, canavarların olduğu bir akarsuda antiloplar gibiyiz. Bizi her an paramparça edecek timsahların arasında o yavru antiloplar gibiyiz. Böyle olağanüstü bir yazıydı bu. Yemin ediyorum şu anda aklıma geldiği için anımsayamıyorum. Yazıyı çok sevdim. Bu da dostlarımız, okurlarımız, dinleyicilerimiz bulur hemen. Çok etkilendim. Doğrusu bu. Ya ama bütün bunlardan sonra o antiloplar inan karaya çıkacaklar.
Çok güzel. Umudumuzu hiç yitirmeyeceğiz yani, değil mi?
Biz ya Adanalıyık dedin ya, biz Yaşar Kemal'in evlatlarıyız İzzet. Hayat en imkansız olduğumuz, en umutsuz olduğumuz anda bile umut yaratmaktır. Bunu söylemiş ya baba. Ben her defasında her yerde söylüyorum. O yüzden ben bak gülümsüyorum şu anda. Sana geleceğim diye de yine heyecanlandım. Geldim. İşte sabah başka şeyler yaptım. Okullar arıyor. İşte televizyonlar arıyor. Yılmaz Güney'i anıyoruz. Orhan Kemal'i anıyoruz. Cem Karaca'yı anıyoruz. Onlar güzel adamlardı diyoruz.
İşte onları biz yaşadık. Bilmiyorum buradaki takipçilerimiz yaşadılar mı? Ama ben o kadar şanslıyım ki bu insanların hepsine en azından hayatımın bir noktasında nüfus ettim. Bu benim için çok büyük bir şans. Senin için haydi haydi büyük bir şans. Yaşar Kemal'le aynı masada oturmak, efendime söyleyeyim Orhan Kemal'i, bunlar çok güzel şeyler. Bizim şanslarımız Selda Bağcan, yani müthiş. Hala yaşayan efsane.
Atilla abi, Atilla İlhanlar.
Atilla İlhan.
Filip Keşan abi, şu anda da yaşayanların pek çoğu. Ya İzzet, böyle hiç konusu geçmedi. Sen bu bizim neşe dünyasının duayenisin.
Estağfurullah.
Cümle buldum, doğru mu acaba?
Güzel neşe, bir şey.
Neşe dünyasının duayeni. Ne güzel ya.
Çok hani, güzel. Çok güzel oldu.
Neşe dünyası. Sen insanlara neşe verdin 30 yıldır falan. Bu dünyanın ilk adamlarından biri kimdir abi? Halit Kıvanç değil mi?
Doğru.
Halit abi 1950'lerde hukukçuluğu bırakıp, hakimliği bırakıp mikrofon başına geçiyor. Önce spor, futbol yorumları yapıyor radyoda. Sonra da bildiğin işte 60'ların başından itibaren hem televizyonda hem sahnelerde hem fuarlarda hem gazinolarda hem gece kulüplerinde insanları sunuyor, sanat insanlarını. Kimleri sunuyor? Muazzez Abacı'dan bilmem Ahmet Özhan'a kadar. Herkesi sunan bir adam, konuşan adam. Ben şu anda üzüldüğüm ne biliyor musun İzzet? Halit abiyi bugünlerde görememe hali. Çünkü son Mohikanlardan biriydi o da. Ben mesela Halit abiyi özellikle açmak istedim. O kadar mı şey olur ya, pozitif olabilir ya. Bugünlerde pozitif kelimesi kötü ama yani negatif olmalıyız koronada. Ama ben o Halit abideki pozitifliğin kuşaktan kuşağa geçmesini o kadar isterim ki ya. Ya nasıl bir adam biliyor musun? Ne bil diyor. Mesela ben bir belgesel adamıyım ya. Oğlum diyor, hemen atlayıp geliyorsun diyor mesela. 2 sene önce oluyor bu. Ne oldu Halit abi diyorum. Oğlum diyor, muazzam bir görüntü buldum diyor. Benle Lefter, bir de Orhan Kemal futbol oynuyoruz. Hemen gel, bu fotoğrafı ve videoyu sana hediye ediyorum diyor. Aradan bir hafta geçiyor İzzet. Hemen geliyorsun, Metin Akpınar'la ben, bir de Adile Naşit beraber Elma Kabere'de talk show yapıyoruz. Bunu buldum ve hasirin üstünde. Bunu hemen aktarman lazım çünkü yeşillenecek. Bu işin benle ilgili yani mesleki kısmı. Sonra oğlum niye aramıyorsun? Niye aramıyorsun babanı? Bak böyle bir cümleler ya. Bunlar kalmadı ya.
Yani masalarımız birer birer eksiliyor. Bayram masalarımız birer birer eksiliyor.
Evet.
Hakikaten Halit Kıvanç'a buradan sağlıklar, selamlar olsun, sağlıklı günler olsun. Halit abiyi çok severim. Olağanüstü bir insandır. Diğer isimlerini açtıklarından da biraz.
Halit abiyle tanışır mısın?
Tanışırım. Anneannemin sıra arkadaşı benim. Alman Lisesi'nde, Saint George'dan.
Bir çalışmanız oldu mu yani?
Yok, olmadı. Olmadı ama onun dışında tanışırım. Muazzam beyefendi, hakikaten bu dünyaya gelmiş, geçmiş en kibar adam. Onun bir hikayesi vardır. Şeyi anlatmıştı bize, çok etkilenmiştik. Buna kuş suyu içirmişler, biliyor musun Halit abiye? Çocukken konuşamıyormuş. Bana kuş suyu içirdiler diyor. Ondan sonra çenem açıldı diyor.
Ya Müzeyyen Senar da öyle. Betül Mardin, Müzeyyen Senar, Halit Kıvanç. 3 insanın hikayesi kekemelikle başlar. O kadar güzel hatırlattın ki. 3'ü de büyük. Müzeyyen Senar şarkı söyleyerek susmadı. Halit Kıvanç hep konuştu. Betül Mardin de Türkiye'nin en iyi halkla işler konuşmacısı olarak hayatımıza girdi.
Hala ya, devam ediyor yani.
4 yıl boyunca hep kekeme ve şey kaldılar. Konuşması zor olan insanlar olarak kaldılar, çocuklar olarak kaldılar. Ya ne oldu biliyor musun? Bak, bayram hatırası diye başlığın var ya senin bu sohbette. Bizim şimdi dizilerde yüzlerce oyuncu gelip geçiyor. Onlarca star gelip geçiyor. İşte bölüm başına yüz binlerce insan, yüz binlerce lira alan insanların adı geçiyor. Fakat abi, Tarık Akan'dır, Kadir İnanır'dır, Türkan Şuray'dır, Filiz Akın'dır. Bir daha onların üzerine onların yenisi gelemiyor. Bak bunu söylemek zor. Neden biliyor musun İzzet? Yani her şeyin eskisi iyidir diye bir nostalji zorlaması yapmak istemiyorum. Ya biz geçen haftalarda bir belgesel yaptık Türkan Şoray'la ilgili. Dün akşam son bölümü yayınlandı. Kadınımızın hatıra defteri. Tabii ki bu kadınlar dünyasını anlatırken işçi kadın da anlattık. Hekim kadın da, ilk kadın da, ilk sporcu kadın ve tabii ki Türkan Şoray, Sezen Aksu, Selda Bağcan, Ajda Pekkan vardı. Yani yaşayan efsaneler de vardı. Ve Türkan Hanım belgeseli izliyor İzzet. Yani hemen yarım saat sonra sanki 1960 yılında Acı Hayat filmiyle otobüs yolculuğuyla sinemaya başlayıp 60 yıldır sultan olarak kalan, star olarak kalan o değilmiş gibi, sanki geçen yıl şöhret kalmış gibi, şöhret olmuş gibi nasıl teşekkür ediyor biliyor musun? Ya onun övgüye ihtiyacı var mı İzzet? Yok.
Asla. Asla.
Övgüye ihtiyacı yok değil mi Türkan?
Türkan Hanım sultanıdır bu sinemanın baktığımız zaman.
Türkan çok övülmüş bir kadın. Övgüye ihtiyacı yok. Ama bir teşekkür etmesi var. Ben utandım ya. Türkan Hanım ben sadece size anlattım ya. Niye teşekkür ediyorsunuz demek zorunda kaldım. Yani Türkan Şoray işte o bahsettiğimiz o bayram yıllarımızın, siyah beyaz zamanlarımızın tevazu sahibi büyük sultanlarından. Bence hayatın değişimini anlatan bir şey. Ben yarın kimseyi küçümsemiyorum. Bu yeni kuşak dizi oyuncularından işte atıyorum Türkiye'nin çok bildiği, tanıdığı, çok böyle reyting alan dizi oyuncularını küçümsemiyorum. Ama ne yazık ki eski insanların, eski sanat insanlarının tevazusu bugünlerin dizi oyuncularında yok İzzet'ciğim ya. Bir bayram nostaljisi gibi o eski insanlar bence.
Maalesef.
Atıyorsak eskinin sinema insanlarını da öyle anlatmalıyız. Öyle insanlardı kardeşim ne yapayım yani.
Peki daha... burada sana bir şey soracağım. Bir Türkiye'de dizi film, sinema belgeseli hazırlasa. Biz Perihan ablalarla büyüdük. Ne oldu da çukura geldik?
Evet.
Yani sevgi mi bitti? İnsanların canavar duyguları mı ortaya çıktı? Ne oldu?
Biraz itiraf edeyim ben. Ben biliyorsun televizyon kanallarında hep çalıştım. Ki hala. Evet. Hatta yönetime danışmanlık yaptığım dönemler bile oldu. Ben burada büyük büyük günahın televizyon yöneticilerinde olduğunu düşünüyorum İzzet. Kim ne derse desin. 1990'larda başlayan bir maceramız var. Özel televizyon macerası. Oturdular. O adamlar önce ikinci baharı hazırladılar. İmkan sundular, reyting aldılar. Sonra dediğin gibi Perihan ablaları, mahallenin muhtarlarını, dostluğu, kaynaşmayı, bazen işte sen söyle o güzel insan ilişkilerini anlatan, komşuluk ilişkilerini anlatan güzel dizileri. Sonra bir şey oldu, böyle bir atıyorum 8 reytingden 7 reytinge düşünce ne oluyoruz ya bir reyting düştü deyip oturdular o masalardan vicdansızlıklarını çıkardılar masaya. İtiraf ediyorum bak. Dediler 8 reytingden 7'ye düştük. Biz kanırtmalıyız, 9'a çıkmalıyız. O yüzden silah külah dediler. Bir vadi filmleri başladı. Arkasından çukura kadar düştük. Bütün bunlar bir hani derler ya talep var diye. Hayır. Onlar arz yarattılar İzzet'ciğim. Kendi çocuklarına izletmeyeceği dizileri yarattılar. Yapımcılarla beraber ortak oldular. 9'a çıkardılar o çukurlarla, vadilerle reytingleri ve alıştırdılar. Yeni kuşakları alıştırdılar. Yeni kuşaklar mahallenin muhtarlarını izlemeden 7 yaşındaydı çünkü o zamanlar büyüdüler. Ve onlar da önlerine ilk önce vadi gördüler. Arkasından yaylanın silahlarını gördüler ve derken çukura kadar geldiler. Bence televizyon yönetimleri çok suçlu. Şiddeti onlar sundular. Yani şeye benziyor.
Yani biz istemedik değil mi bunu?
Ya halkımız dediğin bu ülke Anadolu insanı kardeşim. Bu ülkede Frikya, Helen, binlerce medeniyet yaşamış yani. Bu medeniyetten büyük, tabii ki ölümlerin olduğu bir medeniyet. Bu topraklarda büyük ölümler yaşandı. Ama biz 80 milyon insan bize illa 10 dakika içerisinde 90 kişinin öldüğü dizi izletin demediler. Bunu yarattılar. Bu dizleri bize, topluma, her eve, her ele, her cebe sundular ve alıştırdılar. Coca-Cola, yani var ya bir meşhur böyle alıştırmak gibi, uyuşturucu gibi, kola yazsın. Tersi de bırakamazsın. Böyle bir şey oldu ve burada televizyon yönetimleri şiddeti, pespayeliği bence biraz da fark edildi, kabul gördüğü dozunu arttırdılar. Dozu arttıkça reyting arttı, reyting arttıkça pespayelik arttı, pespayelik arttıkça düzen bence bozuldu. Yani senin sorunun tam sosyolojik cevabı bu mudur bilmiyorum ama.
Budur, aynen böyle. Burada benim istediğim cevap buydu. Yani çok güzeldi. Arz edildi, arza talep oluştu. Yani talepten arza geçilmedi anladığım kadarıyla.
Benim oğlum hayatında silah görmedi İzzet. Ben askerde bile astemenlik yaptım. Yedek subaydım. Bana kocaman bir silah verdiler 84 yılında. Bunu taşıyacaksın astemen dedi albay. Bak burada aradan 35 yıl geçmiş anlatıyorum. Taşımayacağım komutanım dedim. Ben nefret ediyorum silahtan dedim. Ve gittim yedek subay biliyorsun cebinde taşımak zorunda. Bir de 12 Eylül 4-5 yıl sonra yollarda manga halinde dolaşıyoruz. Yedek subaylık şeylerimizde askeri inzimat falan. Ben taşımayacağım diye ben oda hapse aldım İzzet. Bunu ben kendimi övmek için anlatmıyorum. Ben silahtan nefret eden bir insanım. Ben hiçbir meselenin silahla değil kalemle, insanlıkla, sözle değişmesi gerektiğine inanan bir kültür mesleği yapan insanım. Benim oğlum benim cebimde, benim evimde, benim dolabımda silah görmeyince silahı fark eder mi? Silahı fark eder mi? Ve ben ona oyunları arasında lütfen silahla ilgili film izleme oğlum, çocuklarım dersem o çocuk silahlı film izlemez. Yani ben ona sabahtan akşama kadar o bahsettiğimiz çukurları, vadilerin o çocuk versiyonlarını izletirsem benim oğlum 14 yaşında katil olur. Ben bunu söylemek istedim az önce. O yüzden ben çocukları ve toplumu sansürden söz etmiyorum. Bir toplum dediğin şey etkilenebilir kardeşim. Çok etkilidir. Propaganda etkilidir. Gösterdiğin ekran etkilidir. Televizyon dünyanın en etkili araçlarından biri İzzet. Ben çok okullara gidiyorum. Böyle karşımda 2000 öğrenci, 1500 öğrenci olmuştu geçen sene özellikle. Ben onlara işte edebiyat tartışmalarımı anlatıyorum. Diyorum ki yani kardeşim izlemeyin televizyon diyorum. Vallahi izlemeyin diyorum yani. Lütfen gidin kendinize böyle neşeli başka şeyler bulun diyorum. Ben insanları televizyondan bir televizyoncu olarak uzaklaştırmaya çalışan bir yöntem buluyordum onlara söylüyordum. Bu yüzden insanlar yani çünkü küçük beyinler bunlar ya lise 2'deki çocuğa sen ne verirsen onu almaya çalışırsın. Eğer o 100 öğrenciden 5 kişiyi ben edebiyata, daha barışa, hatta güzel neşeli bir şarkıya, bak neşeli bir şarkıdan söz ediyorum. Sabah akşam kimsenin belgesel izlemesini beklemeyelim. Sabah akşam kimsenin illa siyasi tarihi izlemesini beklemeyelim. Bir arası var bu işin ya.
Doğru.
Pazartesinden pazara kadar sürekli mi dakikada bir 18 kişinin öldürüldüğü, cinayet işlendiği diziler vereceksin kardeşim? Tutuyor diye.
Yani daha kötüsü, tabii bunu eleştiriyorum ama bunun yasaklanması taraftarı değilim. Seyircisi varsa izlensin. Ama sevginin de içinde olduğu, bak ne güzel şimdi aklıma geldi, oturup bir daha seyredebilirim. Bir takipçimiz yazmış, Çemberimde Gül Oya.
Ne güzel.
Yani benim için çok güzeldi.
Ya dans da var, neşe de var, aşk da var. Ben o yüzden dedim. Yani televizyon okullardan daha etkili kardeşim. Her odada var. Şu anda ben bir odadayım. Oğlumun odası burası. Burada bir televizyon ekranı var. Aşağıya geçiyorsun bir başka televizyon ekranı. Bu kadar güçlü. O yüzden televizyonları yönetenlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Rütük'ten söz etmiyorum. Ben Rütük lağvedilsin bile diyecek kadar özgür bir insanım. Ama sorumluluk almamız gerekiyor. Sen mesela burada düşünsene. Böyle bir iğrenç bir konuşmaya dönse bizim aramızdaki konuşma. Tabii. Mutsuz olmaz mıyız ya? Yani biz de yapıyoruz filme bir şey tavsiye.
Ya 5 kişi fazla seyredecekti ya. Maalesef çok güzel bir analizdi söylediğin. Üzgünüm ama televizyonların patronları, kimse bu genel yayın yönetmenlerimi, patronlarımı para uğruna sevgiyi öldürmeyi tercih ettiler bu toplumda.
Ya hem o tabii burada sabah akşam oturup televizyon yöneticilerini sadece eleştirmekle haksız. Ne yazık ki bu ülkenin 20 yıldır, 25 yıldır iklimi sert Sizeciğim. Yani o bütün o cinayetler, sokakta sevgilisini öldürenler, hayatımız çok sert. Bu sertlik de bizi mutsuz etmeye götürdü. Yani kutuplaşma arttı. Siyasi kutuplaşma çok yoğun. Hakaretler, troller hani hep sen de söylemiyorsun. Her gün acı çekmiyor muyuz ya İzzet ya? Böyle bir kutuplaşma hangi dönemde yaşandı ya? Allah'ını sersen toplumsal kutuplaşma, kimse kimseyi sevmiyor. Şu partili bu partiliyi sevmiyor. Bizim biz olmayı çağıran bir aktöre ihtiyacımız var İzzet. Biz.
Şu isimlerden biraz gitmek istiyorum. Hep alttan onlar geliyor. Münir Özkul'u tanıdın mı diye soruyorlar. Münir Baba'nın...
Tanıdım ama az tanıdım. Yani benim az tanıdığım insanlardan biri. Çünkü ben onun son kitabım çıktı en son. Filmlerle geçtim sokağınızdan diye. Orada hemen hemen 20 sayfa Münir abiye ayırdım. Hem Münir Özkul'u tanıdım, hem Münir Özkul'un eşini tanıdım, hem kızını tanıdım. Güner Özkul, Umman Özkul.
Bütün benim okul arkadaşımdır Güner.
Ay canım benim, harika bir insan. 4-5 kez oturmuşumdur. Ama ben Münir abinin 1970'lerdeki o müthiş büyük, o hani hem Ertem İlmez filmleri dönemindeki, hem de tiyatrodaki yıllarına değil, Ferhan Şensoy yıllarına tanık oldum. Bir de röportaj yapan bir belgeselci olarak. Onun o güçlü, bence Türk sinemasının Anthony Quinn'idir Münir Özkul. Doğru benzetmedir. Anthony Quinn.
Doğru, doğru. Çok güzel benzetme. Değerini bulamamışı belki de, değil mi?
Evet. Değeri yok. Değeri de bulundu bak. Ne zaman?
Bulundu ama başka bir yerde bulundu. Hep baba, öğretmenle. Anthony Quinn dünyaya açılmış bir adam dönüp baktığın zaman.
O bizim Yaşar Usta ya. Münir Yaşar Usta bizim dostumuz. Ya bu kadar mı sahici olabilir? Çünkü bu adamlar bir de İzzet, sokaktan geldikleri için Bakırköy Halk Evi çocuğu Münir Özkul. Halk evindeyken, 17 yaşındayken bütün rolleri oynuyor. Bakırköy sokaklarında bütün insanları tanıyor. Şimdi daha dün konuştuk. Orhan Kemal, Yaşar Kemal neden başarılı? Çünkü
sokakta.
Anlattığı insanların içinden geldiği için. Neden Ecevit başarılı derler ya? Çünkü halkın içinden gelmiş gibi. Yani halkın içinden gelen bir yazarın, tiyatrocunun başarısız olma şansı yok. Münir Özkul'un Manav'ı çok iyi tanıyor. Yaşar Usta'ya benzer bir arkadaşı vardır, emin olun. Ya da Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca'ya benzer bir öğretmenle çok arkadaşlık yapmıştır.
O rolüyle özdeşleşiyor.
Başka türlü o dahice rolleri nasıl açıklayabiliriz ya İzzet? Böyle bir şey olabilir mi ya? O Mahmut Hoca dünyada örneği azdır yani. O kadar sahici.
Gerçekten az.
Bir müdür değil mi yani? Orada Mahmut Hoca bir müdür.
Hala bizim için Mahmut Hoca dönüp baktığın zaman. Hala Yaşar Usta. Hala Gülen Gözler'in evinin babası. Şimdi evet. Burada çok güzel bir es vereceğim. Bir bahsettiğin konuyla ilgili ben minnacık bir hikaye anlatacağım. 7 yaşındayım. Romanya'dan bir fotoğraf makinesi aldı babam. O zaman markasını hatırlamıyorum ama kimse de yok. Sarmalı filmli falan. Neyse Suadiye'de oturuyoruz. Komşumuza gittim. Nazlı Ecevit. Bülent Ecevit'in annesi. Dedim ki ben Bülent Bey'le röportaj yapmak istiyorum. Oğlum dedi. Ya düşünsene 7 yaşındayım artık hani gülerler. Oğlum dedi yarın gelecek bir görürsün. Yani o adamdaki aura, o adamdaki insanlık hakikaten ertesi gün sadece kafamızı okşadı. Hiçbir şey olmadı, röportaj da olmadı. Aradan yıllar geçti. 213 milletvekili seçildiği
77 seçim.
213 milletvekili seçimde bir gün bizim evin kapısı çaldı. Bir telgraf. Fakat öncesinde ben mektup yazmışım Bülent Ecevit'e. Kazandınız, çok seviyorum vesaire diye Ankara'ya nasıl gittiyse bir hafta sonra telgraf geldi gerisi geri. Annem bayılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelmiş. Eli ayağı titriyor. Ben de o zaman 14 yaşındayım. 13 yaşındayım. Teşekkür ederim. Güzel duygularını aldım sevgili kardeşim. Bülent Ecevit.
Müthiş.
Yani ya müthiş, müthiş. Bize biraz Bülent Ecevit anlatsana. Sen onun belgeselini de çektin.
Evet, belgeseli de çektim. Bir de babam benim Ecevitçiydi İzzet. Bu vesileyle bak hep hatıralarımızı anlatıyoruz. Ben o bahsettiğin 77 seçimlerinde 16 yaşındaydım. Gözümden hüngür hüngür yaş geldi Adana sokaklarında. CHP İl Başkanlığı'nın balkonundan CHP İl Başkanı, babam da yöneticisiydi. Bir başarıdan söz edilir ya, seçim başarısından. Ya ben ne anlarım kardeşim 16 yaşındaki adam siyasetten. Bir hüngür hüngür ağlamışım. Sevinçten, tamam mı? Bir Yılmaz Güney'i gördüğümde böyle sevinçten ağlamıştım. Böyle çirkin kralın benim karşıma çıkması gibi. Bir de Ecevit'in yani kara olan demiştik ya hani.
Ağlara taşlara isim yazıyorlardı babalarımız.
Yani ve ben 16 yaşındaki Nebil 77 seçimlerinde hüngür hüngür ağlıyorum Adana'da. Aradan yıllar geçti. İşte zaten 12 Eylül oldu. Ben de 12 Eylül öğrencisiyim. Derken gazeteci olarak Ecevit'i, Rahşan Ecevit'in genel başkanı olduğu DSP'nin danışmanı gibi seçim otobüslerinde izlemeye başladık. 84 yılı. Bak şimdi, geçenlerde de paylaştım bunu İzzet, Instagram'da fotoğrafımı. Toy bir çocuğum. 23 yaşında, 84-85. İşte bir seçim yasakları var Ecevit'e, Demirel'e, Erbakan'a ve Türkeş'e, biliyorsunuz. Herkes biliyor herhalde. Ne zaman hatırlatalım, 4 siyasi parti liderine 12 Eylül yasak koymuştu. Bu yüzden de Ecevit, karısının genel başkanı olduğu partinin danışmanı gibi, konuşmacısı gibi, konuğu gibi konuşmaya çalışıyordu. Neredeydi biliyor musun Ecevit? Hiç unutmuyorum, İzmir'deyim ben. Sıradan bir dolmuştaydı ya. Dolmuşta gidiyor. Seçimi dolmuşla. Bir tane dolmuş kiralamışlar İzzet. Yani bizim o Sarıyer Taksim dolmuşları var ya. Şu andakiler çok lüks. O zamanlar tam köy dolmuşu yani. 8 kişilik dolmuşta. Burada Bülent Bey, sağda Rahşan Ecevit. 2-3 gazeteci, ben mesela. İşte o zaman birkaç gazeteci daha. Ertuğrul Özkök'ün öğrencileri. İzmir'de Fatih Çekirge falan. Bunlar Ecevit'i izliyoruz İzzet'ciğim. Sana özellikle gülümsedim.
Ertuğrul Özkök. Ben anladım. Ben yok.
Şimdi ya ben niye etkilendim biliyor musun? Namuslu adamdı be kardeşim. Hani soysa 10 yıl parti yönetmiş. 5 yıl Türkiye'yi yönetmiş, başbakanlık yapmış adam. 84 yılında günlüğü, atıyorum bugünün parasıyla, 600 liralık bir dolmuşla seçim izliyor. Seçim konuşması yapıyor. Gittiğimiz yerlerde hoparlör yoktu İzzet. Yani şu anda bak, teknolojinin tam zirvesindeyiz. Ya 84-85'te Ecevit gibi bir büyük adam konuşuyor, ses duyulmuyor kahvelerden ya da miting konuşmalarından, şey miting alanlarından. Böylesine yoksulluk ve imkansızlıklar arasında karısıyla beraber adım adım Fethiye'den Çanakkale'ye kadar bütün Ege'yi beraber gezdik 15 gün boyunca. Uğur Mumcu da vardı zaman zaman. Altan Ömen de vardı. Hasan Cemal de vardı. Dediğim gibi Ertuğrul Özkök'ün ekibi de vardı. Bütün bu Ecevit'in bu yoksulluk, imkansızlık haline tanık oldum. Diyeceksin ki kardeşim, sen Ecevit'i seviyorsun babandan dolayı ama Ecevit'in bütün siyasi fikirlerine katılıyor musun? Hayır. Ben Ecevit'i, Bülent Bey'i hiçbir zaman aynı dünyada, aynı politik argümanda görmedim açıkçası. Ben daha farklı bir siyasi dünyaya sahibim. Hala da Ecevit'in belgeselini yapıyorum. Ama şu konuda 1000 yıl konuşurum. Çok namuslu bir adamdı. Yani 2900 yılına gelsek Ecevit'le ilgili bir namussuzluk çıkmayacak İzzet. O Bulgurca minibüsü, İzmir'in Bulgurca minibüsünde gördüğüm 84 yılının konuşmacısı Bülent Ecevit'le sonraki yılların, yani 2000'lere kadar olan dönemlerin DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in namusu, onuru ve sahiciliği konusunda, yolsuzluklar olması konusunda her zaman imzamı atarım. Siyaseten yanlışlıklar yapmış olabilir. Beni hiç o tarafından değil, namus, vicdan ve temizlik tarafından değerlendiriyorum. Ki biliyorsun Bülent Ecevit yine bir tek odalı, iki odalı ya da bir Ankara evinde, Oran evinde hayatını kaybetti. Rahşan Hanım çay getiriyordu, Rize çayı insanlara. Rahşan Hanım da geçen aylarda kaybettik biliyorsun. Şiir yazan, Tagore çeviren, biliyorsun dünya çapında büyük bir Hint şairinin çevirmenidir Ecevit. İyi bir Robert Kolej mezunudur. Olağanüstü bir edebiyat insanıdır. Can Yücel'in de arkadaşıdır. Ben Can Yücel'den dolayı da Bülent Bey'i, Bülent Ecevit'i duyardım. Çok sempatik, çok saygılı, kibar, bir hoş adam. Bülent Ecevit benim babamın karaoğlanı. Benim de.
Benim babamın da karaoğlanı.
Evet. Bulgurca minibüsünde gördüğüm yoksul, yoksun, onurlu adam. Benim için budur. Tertemiz siyaset adamlarından biridir. Çok, hani derler ya, Diyojen gibi çok aradığımız tiplerden.
Çok, o kadar güzel anlattın ki gerçekten duygulandım. O yıllara gittim. Allah rahmet eylesin.
Evet.
Peki biraz zor bir soru olacak ama Ahmet Kaya'yla röportaj yaptığında Ufuk Güldemir'in genel yayın yönetmeni olduğu sabahta bu röportajın içeriğinin değiştirildiği konuşulur. Doğru mudur?
Tam doğru değil. Müdahale edildiğini söyleyebilirim. Onu da anlatayım. En çok anlatmak istediğim olaylardan biridir İzzet. Ben bunu çok anlatmak isterdim. Bir kere anlattım hatta. Soner Yalçın'a anlattım. O da Oda TV'de manşet yaptı. Ya şöyle bir şey oldu. Ufuk Güldemir'in gazeteciliği çok renklidir. Onunla çalışmak iyidir yani. Birdenbire Ufuk bizim kuşaktan. Benden bir iki yaş büyüktür ama ben bizim
çok
kuşaktan...
Çok iyi gazeteciydi değil mi? Allah rahmet eylesin.
Bir de hani polemik gazetecisiydi. Yani Ufuk'un manşetleri de televizyonculuğu da konuştururdu kendini. Ben de hem bir yudum insan yapıyorum İzzet. Hem de o zamanki Ufuk'un yönettiği gazetede sayfa sayfa portre yazıları yazıyorum. Fena değil durumum yani. Tamam mı? Ya böyle her hafta takipçilerim var, okurlarım var ve televizyonda da bir yudum insan belgesellerini yapan adamım. Derken Ufuk gelince bana dedi ki, Nebil'cim dedi, sana çok ihtiyacım var. Aynen bak sordun, şurada 3-4 dakikada özetleyeceğim. Bana dedi, geldiğim günlere dair bana böyle çok konuşturacak bir portre yapar mısın, röportaj yapar mısın dedi. Ben zaten cebimde her zaman böyle bir proje vardır. Televizyonda zaten iş yapıyorum. Sabahta da kocaman bir köşem var. Her hafta bir şey yapmaya çalışıyorum. Dedim ki, Banker Castelli, Erol Simavi, Ahmet Kaya. Hangisini istersin dedim. Aynen. Bu hani olay röportaj istiyor. Böyle hani
konuşmayan olan... insanların açısından aynen değerlendirelim de... dedim. Bunlar çok konuşan değil.
Evet, benim adımla da bir şey. Yani Nebil Özgen Türk'ün röportajı diye bir manşet veya reklam yapacaklar. Ahmet Kaya dedi hemen. Sonra sağ olsun Gülten, Ahmet falan biz telefonlaştık. Paris'te Ahmet Kaya gitmiş. Türkiye'de bütün manşetler iğrenç bir şekilde atılmış. Demin anlattığım o genel yayın müdürlerinin de hataları, yanlışlıkları artık arşı alayı asmış.
Bir tanesi Ertuğrul Özkök değil mi o manşeti atanlardan?
Net diye başlık atmış Ertuğrul Özkök. Ve şu anda hala utanıyor. Kendisi söylediği için de söylüyorum. Yanlışlıklar yaptığını biliyor. Hak etmeyen, Ahmet Kaya'nın hak etmediği bir iklim var. Korkunç bir şey iklim de var. Yani böyle bir teokratik bir iklim de var. Kimse kimseye bir şey söyleyemiyor. Meseleyi Kürt meselesine indiriyorlar. Oysa Ahmet tam bir biz adamı. Çok samimi söylüyorum. Tanırdım ben. Beraber ocak başları yapan bir adamım ben. Daha önceden. Zaten beni sevdiği için, ben de onu çok sevdiğim için, müziğini, sempatisini, ocakbaşı sohbetlerini, acı biber yemesini, köftesini, içli köftesini, biz ahbaplığımız olan bir adamdı. Arif abiyle, Arif Sağla falan, böyle Tarık Akanlı falan akşamlarda, bir kardeş gibi, o benden 3-4 yaş büyüktür Ahmet Kaya. Ben Ahmet geliyorum dedim ve Paris'e, orada hani sürgünde olduğu eve gitmek üzere hazırlık yaptım. Gittim. Tam 3 gün boyunca Ahmet Kaya'yla sahiden hem televizyon için, ATV için, Ali Kırca için diyelim ona. Çünkü bir yudum insanlık durumdan çıkmış iş hemen acilen habere dönüşüyordu. Ahmet Kaya'dan bir demet almak önemli bir şey İzzet'cim o zamanlar. Çünkü kimseye güvenmiyor. Kimseye, hatta kimse de konuşmak istemiyor İzzet. Bir de öyle
korkuyorlar.
Ya çekinme de var. Ahmet Kaya çünkü ülkenin bölücüsü olmuş artık. Ortak bir akılla, iğrenç bir akılla yani, kusura bakmasınlar. O zamanki bütün o...
Selam olsun Ertuğrul Özkök'e burada.
Ne selamı?
İşte selam olsun, iğrenç bir akılla deyince ben de onu dedim.
Ya beni gülümsettin ya. O başlığı hiç unutamayacağım da, çünkü ben onları da anlattım. Neyse, duygulandırma beni şimdi. Üzüldüm anlamda söylüyorum. Ve gittim. Üç gün boyunca, hatta 3 gün 3 gece derler ya, akşamları böyle oturuyoruz, Çin lokantaları, işte Adana lokantaları var, Türk lokantaları oluyor ya, evet. İşte bir de parkta, Şanzelize'de, uzak bir Paris parkında, bir abi kardeş gibiyiz gerçekten, bazen teyip İzzet, bazen kalbimize yazıyoruz, bana arabasından bir tane şey dinletiyor, işte en son sürgün bestesini, çok bilinen bir şarkıdır o. Hüngür hüngür olmuş zaman zaman Ahmet. Çok üzülüyor. Bebek'te evime giderken köşe başındaki köftecinin yanı sıra orada bana selam veren polis memurunu özledim diyor. Bak hiç unutmadım. Şu anda sordun. 19 yıl önceki cümlesini hiç unutmamışım bak. Polisi de özledim ya. Onun selamını da özledim. Ne bileceğim diye açıklamalar yapıyor. Ben de hiç çekinmeden, ya sen dedim ne işin var senin magazin gazetecileri derneğinin o pes baye ortamında dedim. Bak hiç unutmuyorum. Çünkü o bir pespayelik akşamıydı. Biliyorsun bu ülkenin o linç güruhu her zaman vardır her ortamda. Senin ne iş var Ahmet? Bir yandan ülkenin toplumlarına, milyonlarına türküler yakıyorsun. Orada bir pespayelik ortamında kalkıyorsun. Ne ciddiye alıyorsun dedim ben. Açıkçası bunu söyledim ben. Hata ettim dedi. Yani orada evet orada olmamam gerekiyordu dedi. Yani çünkü Ahmet biraz da popüler magazin iklime de zaman zaman tuzak gibi değil de zaman zaman selam veriyordu oraya. Yani televizyonlarda işte görüyorduk programlar yapıyordu falan biliyorsun. Bazı televizyonlarda talk show yaptı falan. Ya sen çok değerli bir ses adamısın. Çok iyi bir bestecisin. O geceye gitmemeliydin diye benim ilk sorum budur. Böyle başladı ve kendisinin bu ülkenin bölünmesi için karşısına kim çıkarsa mücadele edeceğini söyleyen cümlelerle devam etti. Harika bir hem televizyon hem de yazı sohbeti yaptık. Gerçek bir birleştirici, bütün halkların kardeşliğine inanan, ülkenin biz olmasını savunan, hani derler ya bölünmez bütünlüğüne inanan, dünya güzeli bir Paris'te yaşayan bir sanatçı olarak sohbetimizi yaptık. Harika bir sohbet yaptık yani. Senin de şu anda bütün kelimelere o imza atacağın, yani demokrat, bütün halkların sevgisine, barışına inanan bir adam sohbeti. Kardeşim, inanılmaz bir şey. Bu ülkenin şeyini anlamıyorum yani, derin dünyasını. Meğer derin sabah varmış İzzetciğim. Ve derin sabah, ufuğa rağmen, ufuğun arkadaşlarına ve bana rağmen, gizlice benim o girişteki yazımı değiştirmeye kalktılar. Saat 5. Gazete dönmek üzere. Daha doğrusu hazırlanıyor. Matbaaya gitmek üzere. Ben fark ettim bunu. Çünkü ben yönetimde de sayılan bir insandım. Dedim burada bir provokasyon var. Benim istemediğim satırlar girmeye çalışılıyor. Bu korkunç bir şey dedim. Ve Ufuk'a dedim ki Ufuk istifa ediyorum. Çekiyorum Ahmet Kaya röportajımı. Burada içeride yazı işlerinde derin bir dünya var. Korkunç bir adam var içeride. Tanıyorum, biliyorum o adamı. Ve o adam şu anda yıllar boyunca 28 Şubat'ı savunup, yani 28 Şubatçıları savunup, sonradan bu dönemin iktidarına gazetecilik yapan bir insan. Hadi polemik olmasın diye adını kendiler bulsun dostlarımızın. Herkes anladı. İçeride bir alçak var dedim. Alçak seni de provoke ediyor dedim. Ve gittim, ben istifa ediyorum dedim. Yazmadığım satırlar var orada dedim, çekiliyorum.
Ben hemen hatırlatayım. Mitterrand, bayan, Madame Mitterrand'ın koruması altındaki Ahmet Kaya gibi bir vahşet vardı.
Benim değil. O başlık benim değil. Ben sadece yazıdan söz ettim az önce. Yazıyı değiştirmeye kalktılar. Yani benim Paris'ten döndüğüm o yazı var ya İzzetciğim.
Evet.
Kalktılar. Ben değişiyorsa ben yokum dedim. Tamam diye bir senin yazın girecek dediler ve benim yazım girdi İzzet. 3 gün boyunca ben ne yazdıysam o girdi. Manşet gazetenin yazı işlerindir. Bahsettiğim Madame Mitterrand yazısı cümlesi onlarındır. Ama ben böyle bir yazı içinde öyle bir yazı yazmadım. Madame Mitterrand'ın korumasında bir yazım yok. O gazetenin derin dünyanın kelimeleriydi. Orada tuhaf bir şey döndü. Yani 28 Şubat iklimi döndü. O şerefsiz Ahmet manşetine benzer bir şey. Ama şu anda Gülten Hanım bizi dinliyorsa çok rahatım. Gülten Hanım da biliyor. Ahmet de biliyor. Ben yazıma dokundurtmadım sonra. İstifa etmeye çalıştım ya, kalktım ya. Sonra
Ufuk Güldemir de herhalde bu işin arkasında durdu.
Aynen. Değil mi? Evet, yazı dediğin şöyle bir şey İzzet. Sen bir yazı yazdın. Sen de yıllarca gazetelerde yazı yazdın. Sen bir köşede yazı yazarsın. Ama birinci sayfada anons yapılır ya. Anons senin cümlen olmayabilir. Beni hiç ilgilendirmez. Ben o köşemdeki yazıdan sorumluydum. O yazıya dokundurtmadım İzzet'ciğim. Ama bütün o insanlar o yazımın girişini değiştirmeye kalktılar. O derin adam. Derin adam. Ben ona dokundurtmadım. İstifa etmeye kalktım. Sonra neyse toparladılar. Ben 3 gün boyunca Ahmet'i anlattım. Bana ne dediyse cevaplarını verdim. Ve Ahmet aslında yazıdan çok mutlu oldu. Telefonlaştık. Gülten aynı şekilde. Yoksa ben Gülten'le ahbaplığa devam edemezdim. Ama bahsettiğin o Madame Mitterrand'ın himayesinde başlığı bana ait değildi. Hiç benimle ilgisi yoktu. Böylece Sabah Gazetesi'nin, o zamanki Sabah Gazetesi'nin bir anlamda derin dünyası o başlığı attı. İçerideki yazıya dokundurtmadım. Bunu onurla söylüyorum. Ahmet tabii ki binlerce şeye üzüldü. Madame Mitterrand başlığına da üzüldü. Onu da bir anlamda o derin derin adamların yaptığını biliyordu. Ve Ahmet çok kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti, biliyorsunuz yani.
Allah rahmet eylesin.
2000 yılının Kasım'ında, bak böyle aklıma geldikçe tarihleri hatırlıyorum. Ama hayatım boyunca da Ahmet Kaya'yı hep sevdim. Ölümünden sonra da ona çok değer verdim. Bana dersin ki zaman zaman kardeşim ne dinlersin? Önce bir Zülfü Livaneli dinlerim. Arkasından Ruhi'si dinlerim. Bazen tabii ki tatlı tatlı da Ahmet Kaya dinleyen bir adamım ben. Çok severim. O yüzden şu anda anlattığım öyküyü çok gururla...
O kadar güzel yaşanmışlıkla anlatıyorsun ki bu olduğu gibi geçiyor.
Bunlar ama tarihe girsin. Kısmet olacak. Senin bu röportajın da YouTube'da yayınlanacaksa...
Bu tabii. Da, Instagram'da da.
90 milyon çocuğun dinlediği Ahmet Kaya şarkısı hala etkili ya Türkiye'de.
Evet.
Ahmet Kaya'yı kimler birer birer öldürdü? Bak birkaç kişinin ismi geçti. Fark ettiysen. O yüzden iyi ki de sordun. Böyle bir vesile oldu. Ben bir kez daha rahatlayarak anlattım.
Teşekkür ederim. Son ama... bir şeyle bitirelim ya. Gaziantep Özcan anısıyla bitirelim. 7 dakikamız kaldı. Allah rahmet eylesin. Gaziantep amcayı çok severdim ben. Bizim eve çok gelirdi. Babamın yakın arkadaşıydı. Ve Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri Gaziantep amca. Gaziantep Özcan'dan bahsediyoruz. Senin çok güzel bir hikayen var. Ben bana anlatmıştın. Ben dinlemek istiyorum.
Ya Gaziantep abiyle belgesel yapıyoruz. Lafı açtı. Abi dedim, senin bir gün bir afişte, bir komedi, avantür, seks filmleri afişinde fotoğrafını gördüm dedim. Bir kadına arkadan yaslanmışsın. Kadının çıplak, yarı çıplak bedenine dokunuyorsun. İlginç bir film dedim o galiba dedim. Ve bana hikaye anlatmaya başladı Gaziantep abi. Ne bileyim dedi. Ben dedi hayatım boyunca tiyatrocu kalmak istedim. Hayatım boyunca tiyatromu ayakta tutmak istedim. Bir dönem dedi bana bu filmlerde, komedi, avantür, yarı böyle hani o kırmızı noktalı filmlerde de birkaç teklif geldi dedi. Ben de çok fazla istemesem de, çok fazla gönlümden geçmese de oynadım haliyle dedim, dedi. Anlatır mısın biraz Gaziantep abi dedim. Ve bana şöyle bir hikaye anlattı. Bir gün dedi, işte o filmlerden birinde sete gittik dedi. Sette erkek sesle bir kadın gelip geçiyor dedi. Filmin önemli rollerinden birini oynuyor dedi. Emel Aydan diye okudum dedi. Şeyde, tekstlerde. Allah Allah. Ama sesini duydukça, tipine, burnuna baktıkça bir yerlerden anımsıyorum dedim. Ertesi gün geliyorum sete. Ben onun bir şey yakınını oynuyorum dedi falan. Yine çıkaramıyorum dedi. 3 gün, 5 gün bir öğrendim ki dedi. 7. günde. O benim çocukluk arkadaşım. Hüseyin Kaşif'in oğlu Erdoğan'mış meğer dedi. Meğer Erdoğan 19 yaşındayken bir trans operasyonuyla değişmiş ve bizim o filmlerimizin kadın oyuncusuna dönüşmüş dedi. Ben dedi, Hüseyin Kaşif benim en yakın mahalle arkadaşım dedi. Ben ona dedi, çocuğa hakikaten bayramlarda hani çikolata ikram eden, harçlık veren bir amcasıydım dedi. Karşımda 77 yılının o film ortamında, kırmızı noktalı zamanlarında onu görünce şoka uğradım dedi ve hüngür ağladım dedi. Hüngür hüngür ağladım dedi. Yani çekildim kenara, ya ben ne yapıyorum dedim dedi. Çok ağrıma gitti dedi. Ve ben bunu anlattım. Böyle bir Türkiye'nin sinema tarihinden bir parça olarak. Ve Gaziantep abi de tabii ki anlattığı için anlatmamı da çok istedi. Ya sinemamız nereden nereye geldi anlamında. Ben bunu bir öykü gibi, röportajın yanı sıra bir metin olarak anlattım. Ve işte diyelim ki 2009 yılında Gaziantep Özcan belgeselinde yayınlandı. Sonra Emel Aydan çıktı karşıma İzzet. 2019 yılında. Bayağı böyle işte diyelim ki sen de biraz 68 yaşında, ben deyim 67 yaşında bir tonton teyze gibi Nebil Bey merhaba dedi. Ben dedi benimle ilgili yaptığınız Gaziantep Özcan belgesindeki anekdotu hiç unutmadım. Çok zarif anlatmışsınız. Ben sizi şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye geldi sarıldı Bodrum'da, hiç unutmuyorum. Yani Emel Aydan yani bu niye İzzet? Yani sinema nelerden geçti ya? Münir Özkul'ları anlatıp bir de bunları da anlatıyoruz değil mi? Sinemamız bunlardan da geçti. Yani kırmızı noktalı zamanlardan da geçti. Ama sonunda Nuri Bilge Ceylanlara, Erdem Krallara, Şerif Görenlere, Ali Özgentürk'e kadar devam etti. Dünya çapında ödüller de aldığımız bir sinemaya dönüştü. Bunları da söylemek lazım. Belgeselcinin görevi zaten bu.
Peki son bir şey. Senin çok güzel bir sözün var. Oradan yola çıkacağım. Diyorsun ki bu kırmızı noktalı filmler öylesine sansür dışında yayınlandılar ki aynı dönemde başakların boyunu kısa gösterdikleri için filmler sansüre takılıyorlardı.
Evet.
Neydi mantalite? Biz bunu konuştuk ama seninle son bitirirken bir iki dakika daha fikrini alayım.
Ya gençler politik dönemlerde o zamanlar. Herkes siyasi ya devrimci ya ülkücü insanlar vardı. Devrimci ve ülkücü gençler vardı üniversitelerde. Onları kapalı mastürbasyon odalarına açıkçası sokmak için, mastürbasyon sinema salonlarına sokmak için bu filmlere izin verdiler İzzet. Bu bir devlet politikasıydı. 76, 77, 78'de. Ne yazık ki. Ve ne yazık ki utanarak söylüyorum bunu. Devlet o kısa başak gösterdin diye, tarımımızı kötü gösteriyorsun diye o Metin Erksan filmlerini yasaklarken civciv çıkacak, kuş çıkacak başlığıyla yayınlanan 5 dakikada Beşiktaş, al beni götür ahuya başlığıyla yayınlanan afişlerde 40 tane kepazeliğin olduğu filmlere izin verdi. Sadece filmlere değil, filmlerin içerisindeki iğrenç sahnelere de. Çünkü filmlerin içerisinde çok özel parçalar da ekleniyordu.
Miki. Parça.
Aynen, benim kuşağımın, senin kuşağının o çocukları, 19 yaşındaki çocukları güya üniversitelerde politik konuşmaları izlemesinler, o iğrenç filmlerle uyutulsunlar. Dünyanın şeyidir bu. Geleneğidir.
Zaten arkasından da arabesk döngüsü geldi değil mi? İnsanları kaderine yok ya, işte şükredin halinize, hamdolsun deyin der gibi arabeski getirdiler.
Ne var bunu söyleyebiliriz İzzetciğim. Yani dünyada da böyle devletin izin verdiği durumlar olur. Çünkü sokaklar hakikaten şeydi, çok politikti. 1 Mayıs yürüyüşleri 77-78. Böylece Alkazar, Dilbazlar gibi sinema salonlarında o iğrenç kırmızı noktalı pespaye filmlere izin verildi. Ne polis karıştı, ne kültür bakanlıkları, ne sansürler. Tabii ki sansürü reddediyoruz ama bilinçli olarak imkan verildi bunlara. Oradaki o Metin Eksan filmleri engellenirken. Sevi Boylum Al Yazmalım filmine sansür konmaya çalışılırken.
Vallahi çok. Çok teşekkür ediyorum. Tam dakikası dakikasına bitirdik ama ne bir harikasın, seni dinlemeye ben doyamıyorum dostun olarak. Herhalde bizi izleyenler de aynı şekildedir. Çok çok mersi. Arına çok selam. Neyine çok selam.
Annene selam ediyorsun.
Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Soner Olgun'a.
Soner Olgun'a. Öpüyoruz. Görüşmek üzere.
Sağ olasın.